Diyor ki namazla ilgili Bediüzzaman Hazretleri, ey sersem nefsim, kendi nefsine söylüyor, tabi bizim nefsimize de söylüyor, hepimizin nefsi, bütün nefislere söylüyor bunu. Ey sersem nefsim, acaba şu vazife-i ubudiyet, şu kulluk vazifesi, şu namaz neticesiz midir? Yani size bir sonuç sağlamıyor mu? Bir netice sağlamıyor mu? Neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Sonunda çok az bir ücret alacaksınız mı da usanç getiriyorsunuz, fitur getiriyorsunuz? Gevşek davranıyorsunuz yani. Çok mu az ücret alacaksınız bu namazı kıldığınız zaman? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veya seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır. Bir adam sana birkaç para verse, öyle değil mi zaten birkaç para veriyorlar? Herkes bir işin başında işte. Kimisi taş kırar, kimi inşaatta, kimi çöpçü, temizlikçi, kimi doktor, kimi demirci, kimi kendi işini kurmuş iş adamı, kimi ev hanımı. Efendim, herkesin bir işi var. Bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır. Şurada çalışacaksın, sen bilirsin, yoksa seni gebertirim dese, sen de korksan, hakikaten ücretsiz ve hatta korkarak, belki daha fazla çalışırsın, para ile çalışmaktan daha çok korkarak çalışırsın. Ve fütursuz, hiç böyle usanmadan, şevkle, gevşeklik göstermeden yani çalışırsın. Acaba bu misafirhane dünyada, şu dünya misafirhanesinde, aciz ve fakir kalbine, insanın aciz olan ve fakir olan kalbine kut ve gıda. Evet, aciz ve fakir olan kalbine kut ve gıda. Kut nedir? Rızık demek. Gıda demek ki kut. Ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemel olan mahşerde senet ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Önümüzde kabir var. Bu dünya misafirhane, gelip geçecek. Ne yaparsan yap gelip geçecek. Şöyle veya böyle. Demek ki o kabre gireceğiz. O kabre yalnız başımıza gireceğiz. Biz oraya getirenler o çukura koyup, Fatiha'mızı okuyup, başımızdan ayrılacaklar. Bizi yalnız başımıza o karanlıkta bırakacaklar. Orada bize kim nur olacak, kim kabrimizi aydınlatacak, kim bize gıda verecek? İşte o kabirdeki ışık, o kabirdeki yardım, bizim şu dünyada kılmış olduğumuz namazlarımızdır. Şu anda kılıp radyo başına oturmuşsunuz, yatsı namazını kılmışsınız, işte o namaz sizi kurtaracak. Veya kılacaksınız, o namaz sizi kurtaracak. Kabirde ışığınız o. Kabirde hangi televizyon programı, hangi müzik programı, kim yanınızda? Hiç kimse yanınızda değil. İşte o kabirden sonra mahşer var. O mahşerde senet ve berat. Yine namaz. Mahşerde senedimiz ne? Neyi göstereceğiz mahşerde? O hınca hınç insanların birbirlerini tanıyamadığı, korkudan tir tir titrediği, Rus'un, Çinli'nin, Amerikalısının, Türk'ünün, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün insanların toplandığı, ölülerin dirildiği bir yer, bir kalabalık, bir haşir. Orada ne olacağımız belli değil, titreşiyoruz, bekleşiyoruz, cehennemin alevleri belki yüzümüzü yalıyor etrafımızda. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Hep, ya Rabbi kurtar, ya Resulallah şefaat, şefaat, şefaat diyoruz. E şefaate layık mıyız? O şefaati elde etmek için, o şefaati kazanmak için ne yaptık Resulullah için? Ne yaptık Allah için? İşte bu lazım. İşte namazımızı kılmışsak biraz daha huzurluyuz. Korkumuz biraz daha az. Ya Rabbi, senin için beş vakit alnımızı secdeye götürdük. Senden imdad istedik, medet istedik ya Rabbi diyoruz. Dolayısıyla o da bize merhamet edecektir. İşte mahşerde namaz bizim kârımız. Sırat köprüsünde nur, sırat köprüsünde Burak, işte bu namaz. İşte bu sonuçları bize kazandıracak olan, bu neticeyi bize kazandıracak olan namaz az bir ücret midir, neticesiz midir? Değil mi? Bunu bir tartalım, bunu bir değerlendirelim. Efendim, namazı muhakeme etmişsinizdir umarım. Zaten hep ede geliyoruz. Namazı kılarken de böyle Hazreti Bediüzzaman suhre gibi kılmayın diyor. Yani suhre gibi demek zoraki demek. Kerhen demek. Zoraki iş gören insan böyle zoraki çalışan kimse demek. Böyle dürte dürte. Ya işte ama bu namaz da gene geldi, hadi kılalım bakalım yani başımızdan gitsin gibi değil yani. O şekilde olmayacak namaz. Çünkü kârı büyük, ücreti büyük, neticeleri büyük. O namaza sarılacağız böyle. Ezan okundu elhamdülillah, hemen Allahu Ekber diyeceğiz. Her şeyi terk edeceğiz, namazımızı kılacağız. O mutluluğa kavuşacağız. Çünkü ahiretteki ücretler, o ücretler dağıtıldığı zaman o namazı kılan insanın rahatlığını bir düşün. Oh, o rahat. O namaz kılmayanların da azabını düşünün. Onun sıkıntısını, onun eziyetini, ya ben ne yapacağım şimdi? Ben hiç namaz kılmadım dünyada. Namaz diye bir şey duymadım zaten. Böyle bir şey duymamış adam. Böyle bir şey yapmamış. Ne namazı ya? Yat kalk başı başına ama sen de falan demiş. İşte böyle diyenler oradaki durumu bir felaket. Onları felaket bekliyor. Onları dehşet bekliyor. Onları şiddet bekliyor. Onları kahır bekliyor. İbadetlerini tam yapanları da onları da lütuf bekliyor tabii. Evet, esere dönüyoruz. Dördüncü ikazı devam ediyoruz. Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse 100 gün seni çalıştırır. Bir adam 100 liralık bir hediye vaat etse seni 100 gün çalıştırır. Tabi bu eserin yazıldığı tarihlerde 100 lira bir paraymış. Bu enflasyonun baş döndürücü hızında 100 liranın hiçbir kıymeti yok. 100 bin liranın da yok. Neredeyse 100 milyonun kıymeti olmayacağı zamanlara geliyoruz. Dolayısıyla siz bunu isterseniz bir adam 100 gün çalışması için ne kadar, yani 3 ay 10 gün çalışması için belki 500 milyon, belki 600 milyon bir para en azından lazım insanlara, değil mi artık? Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse, çok büyük bir hediye düşünün siz bunu şimdi, 1 milyarlık bir hediye düşünün yani. 100 gün seni çalıştırır. Der ki, işte 3 aylık bir sözleşme yapalım senden, buyurun şu işe başlayın, 3 ayın sonunda da işte 1,5 milyar lira ücret alacaksınız. Sen de peki efendim dersin, işe başlarsın. 100 gün biter. Ya ben iflas ettim. İşte çok zor durumdayım. Kusura bakma. Hakkını helal et. Ben sana para veremiyorum. Başının çaresine bak dese bir adam. Haydi bakalım şimdi. Mahkemelere git. Artık döver misin, söver misin, mahkeme mi verirsin? Alır mısın, alamaz mısın belli değil. Ama öyle bir vaatte bulundu sana. Sen de itimat ettin. 100 gün çalıştın. Avucuna da bir şey düşmedi. Yani hulful vaat edebilir. Yani vaadinden dönebilir. Vaadinde durmayabilir insanlar. Yine de o adama itimat edersin, fütursuz işlersin. O adama itimat edersin ve fütursuz, hiç gevşeklik göstermeden, çünkü ben bu 100. gün sonunda paramı alacağım diye düşünürsün ve çalışırsın. Acaba hulful vaat hakkında muhal olan bir zat, hulful vaat, nedir hulful vaat? Vaadinden dönme demek, değil mi? Az önce de söyledik. Vaadinden dönmek hakkında muhal olan bir zat. Yani Cenab-ı Allah'ın sözünden dönmesi mümkün değil. O bir söz verdi mi o yerine getiriyor Rabbimiz. İnsanlar gibi değil Rabbimiz haşa. Hulful vaat, vaadinden dönme hakkında muhal olan, imkansız olan, sözünün eri olan, sözünde olan bir zat, Allah cennet gibi bir ücreti
saadet-i ebediye gibi bir hediyeyi sana vadesi. Cennet gibi bir ücreti. Ve saadet-i ebediye. Ebedi saadet. Ahirette cennet gibi sonsuz, ölümsüz, sınırsız bir saadeti, böyle bir ücreti sana vaat etse, böyle bir hediyeyi sana vaat etse, namaz kıldığın takdirde sana ebedi bir saadet var, sana cennet gibi bir ücret var dese ki diyor Rabbimiz, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, pek az bir zamanda, bir günde bir saat çık, pek güzel bir vazifede namaz kılmak ne kadar güzel bir vazife. Allahu Ekber diyoruz. Ya Rabbi en büyük sensin, senden başka büyük yok diyoruz. Subhanallah diyoruz, Subhaneke diyoruz başlarken namazımıza, değil mi? Subhaneke okuyoruz. Subhaneke. Sen bütün kusurlardan, bütün noksanlardan münezzehsin, o noksanlıklardan uzaksın. Sen Sübhansın. Sen mükemmelsin, kusursuzsun ya Rabbi. Her kudret sende, her şey sende Rabbim. Her şey sende başlıyor, sende bitiyor Rabbim diye başlıyoruz namazlarımıza. Elhamdülillah diyoruz, hamd ediyoruz her şeye. Şimdi böyle güzel bir vazife bu namaz. Böyle güzel bir vazifede seni istihdam etse, seni çalıştırsa, seni kullansa Rabbim. Sen hizmet etmezsen, sen namaza sırtını dönersen, sen kulluğa sırtını dönersen, sen malayani, lüzumsuz, boş şeylerle meşgul olursan veya isteksiz, zaraki böyle, suhre gibi, böyle hadi ne yapalım işte bir namaz başımıza geldi, babadan kalma hadi kılalım da bitsin. Yahut şimdi babaannem gene kızar, hadi kılayım namazı. Annem yan gözden bakıyor zaten. Şu namazı bir kılayım da sussun artık bir şey demesin gibi. Veya usançla yarım yamalak, Allah korusun, işte yarım yamalak hizmetinle onu vaadinde ittiham, onu vaadinde Cenab-ı Allah'ı bir vaatte bulunuyor kuluna. O vaadinde sanki bu vaadini yerine getirmezsin belki de der gibi, suçlar gibi Rabbini adeta, değil mi? Ve hediyesini istifaf etsen, hani bir hediye verilecek, cennet gibi bir hediye, ebedi saadet gibi bir hediye, bu hediyeyi sanki çok küçük görüyorsun, küçümsüyorsun da, onun için namazı böyle baştan sağma kılıyorsun. Canım ne olacak, vereceği bir cennet zaten der gibi, verileceği zaten bir ebedi saadet, verse de olur, vermese de olur, türünde adeta haşa, böyle namazı da, hadi işte kılalım bari, hadi işte bir namaz, böyle boynumuzdan düşsün gibi bir namaz, Cenab-ı Allah'a vaadinde suçlar gibi bir namaz. O zaman pek şiddetli bir tedibe ve dehşetli bir tazibe müstahak olacağını düşünmüyor musun? O zaman namaz mı kıldın? Senin kıldığın namaz mı? Ey kul, ey Ayşe, ey Fatma, ey Ebru, ey Esra, ey Şura, ne namazı kıldın sen? Ve hey edepsiz, ne namazı kıldın? Derlerse bize ne yaparız? Ne yaparız, ne yaparız? İşte pek şiddetli bir tedibe, dehşetli bir tazibe, azaba müstahak olacağını düşünmüyor musun? Allah Allah. Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde, bir hapis korkusundan dahi insan, en ağır işlerde hiç böyle fütursuz, böyle gayretle, hiç gevşeklik göstermeden hizmet ettiği halde, cehennem gibi bir hapsi ebedinin hafı en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu? Cehennem gibi bir hapis var, bir ateş var, bir nar var, bir dehşet var orada. Orada bir felaket var. Şimdi böyle bir ebedi hapishanede, öyle 3 sene, 3 ay, 5 ay, 3 dakika değil, bitmeyecek olan bir azap, sınırsız bir azap, müebbet bir azap var orada. Hiç korkmuyor musun bu cehennemden? Hiç mi korkmuyorsun ateşten? Parmağını muma uzatamazsın. parmağını kalorifer yandığı zaman kalorifere değdiremezsin, sobaya değdiremezsin be kul. Cehennem gibi bir hapse ebedinin havfı, onun korkusu, madem inanıyorsun, ben Allah'a, Resulüne, haşre, cennete, cehenneme, amentü billahi ve melaiketihi diye başlayan amentü şahine inanmışsın. Buna inanmışsın. Nasıl namazı ihmal edersin peki? Nasıl cehennemden korkmazsın peki? Sen inanıyorsun da, nasıl inanıyorsun? İşte cehennem gibi bir hapse ebedinin havfı, onun korkusu en hafif ve latif bir hizmet. Namaz gibi latif. Namaz gibi hafif. Hep örnek veriyorum. Cenab-ı Allah namazı amuda kalkma suretinde yaratmamış. Böyle bir namaz olsaydı amuda kalkamazdık. 5 dakika amuda kalkın. Kalkın bakalım kalabilir misiniz? Ellerinizde yürüyün 3 dakika. Yürüyemezsiniz. Namaz ne ki? Ayakta duruyorsun. Ellerini bağlıyorsun. Eğiliyorsun. Kalkıyorsun. İşte bitti bir rekat. Eğiliyorsun. 2 secde. Bitti bir rekat daha. Nedir yani? 5 dakikalık bir şey. Demek ki bu hafif, bu latif hizmet için sana bu da mı gayret vermiyor? Cehennem gibi bir azap, cehennem gibi bir korku da mı sana gayret vermiyor? Ey Allah'ın kulu diyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri namaz konusunda da 4. ikazda bu beyanlarda bulundu. Efendim inşallah 5. ikazı ben gelecek haftaya programımıza bırakıyorum. İnşallah devam edeceğiz. Şimdi o bizim cümlemizi tekrarlıyorum ben size. Bu cümlede şuydu, tekrarlıyorum yazamayanlar için. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Şimdi tekrarlıyoruz bu manayı. Bakın okuduk. 4. ikazda namazdan okuduk. En büyük bir ihsan, en büyük bir vazife imanı kurtarmaktır. O kişinin namazın ehemmiyetini, önemini birine anlatsak, o da ona Allah korkusunu, ona cehennem korkusunu, ona cennet sevgisini, ona Resulullah sevgisini, ona haşri, ona mahşeri, ona sıratı anlatsak ve o imanını kurtarsa. Evet, İnanıyorum artık bunlara dese, diyelim ki hiç namaz kılmayan biri artık ara sıra namaza başlasa, ara sıra oruç tutsa, ara sıra la ilahe illallah dese, hiç inanmayan biri yavaş yavaş inanmadığı konuda şüpheye düşse, işte imanı kurtarmak. Ve başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Demek ki bu bizim vazifemizmiş. İşte ben burada söylüyorum. Siz de söyleyin. Başkalarına söyleyin. Dostlarımıza, kardeşlerinize, evlatlarınıza. Onların imanına kuvvet verecek tarzda hareketlerde bulunun. Onları küstürmeyin. Tonmeister kardeşimiz 4 dakika vaktin kaldı diyor şimdi oradan. Bu 4 dakikayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hayatımızın 4 dakikası çok önemli. Size Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatından, biyografisinden bir pasaj vereceğim. Anlatacağım veya okuyacağım. Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri, bildiğiniz gibi hep tekrarlıyorum, 1873 senesinde doğmuş, 1960 senesinde de Urfa'da vefat etmiş, çağdaş, 40 yıl önce aramızdan ayrılmış, çağdaş bir İslam alemi. 15 yaşındayken hayatından geçen bir hatırayı, kendi hatırasını sizlere naklediyorum şimdilik. Bir gece rüyasında, bir gece eğer bitiremezsek haftaya devam ederiz tabii. Süremizin olduğu kadar bunu okuyacağım size. Bir gün Tillo Siirt'in bir kazası. Tillo kasabasındayken kendisi 15 yaşları civarında bir gece Şeyh Abdülkadir Geylani, çok büyük bir zat değil mi Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerini, rüyasında görür. Geylani Hazretleri kutsiye sırruhu kendisine hitaben der ki rüyada, Molla Said, bir lakabı da Molla Said o zamanlar sayılır. Molla Said diyorlar. Molla Said, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'ya gidiniz, rüyasında söylüyor. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri rüyasında bir rüzan Hazretlerine şöyle diyor. Molla Said diyor, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'ya gidiniz ve kendisini tariki hidayete davet ediniz. Yani kendisini Allah yoluna davet ediniz. Demek Allah yolunda değilmiş Mustafa Paşa. Yaptığı zulümden vazgeçerek namaza ve emri marufa müdavim olmasını tavsiye ediniz. Aksi takdirde öldürünüz. Şimdi bir 15 yaşında bir çocuğa Mustafa Paşa gibi bir aşiret reisini bu vazifeleri tebliğlen vazifelendiriyor Abdülkadir Geylani Hazretleri ve bunları da yapmasa öldürünüz diyor. Rüyasında böyle bir rüya. Çok zulüm yapıyormuş çevresinde. Molla Said bu rüyayı görür görmez hemen tedarikini yaparak işte azığını alıyor yanına, Miran aşiretine doğru Tillo'dan hareket eder. Tabii şimdiki gibi otobüsler, taksiler falan yok. İşte artık o yollarda hangi vasıta, ata mı binecek, katıra mı binecek, çünkü o dağlık araziler. Ondan yola çıkıyor. Doğruca Mustafa Paşa'nın çadırına gelir, çadırına girer. Paşa çadırda bulunmadığından biraz istirahat eder. Bir süre sonra Mustafa Paşa içeri girer. Orada hazır olanların hepsi kıyam ettikleri halde, kıyam ayağa kalkmak. Hepsi kıyam ediyor. Hepsi ayağa kalkıyorlar tabii. Paşa geldi ya. Geldi. Molla Said yerinden bile kımıldanmaz. Paşa'nın nazarı dikkatini celbedince bu hal, paşa görüyor ki herkes ayağa kalktı. Paşa'nın dikkatini çekiyor bu hal. Aşiret binbaşılarından, aşiretin liderlerinden Fettah Bey'e döner. Kim olduğunu sorar. Kim bu bana ayağa kalkmayan adam, diyor yani paşa. Fettah Bey meşhur Molla Said olduğunu bildirir. Halbuki paşa ulemadan hiç hoşlanmazdı. Molla Said o zaman da meşhur bir ulema. Dolayısıyla meşhur ulema, halbuki paşa ulemadan hiç hoşlanmazdı. Şüphesiz bunun üzerine daha fazla kızmış ise de ayağa kalkmayan Molla Said'e, fakat isar etmemişti bunu. Göstermemişti haliyle, açığa çıkarmamıştı. Bu kızgınlığı belli etmemişti yani. Molla Said'e niçin buraya geldiğini sorunca, Molla Said diyor, niçin buraya geldin? Molla Said cevaben, seni hidayete getirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namazını kılacaksın, ya seni öldüreceğim, demesinden paşa hiddetlenerek dışarı çıkar.